Ayrım 13. Asıl Gerçek. David Baldacci. Sayfa 175. 31. Bölüm. Anna Fisher Londra'daki dairesinin kapısını açmak üzereyken arkasından bir adam ona yaklaştı. Birisinin yaklaştığını hisseden ve Berlin'de yaşadığı gasptan dolayı her an tetikte olan Anna hızlıca arkasına döndü. Parmakları anahtarlığına takılı olan biber gazı şişesini kapmıştı. Adam çoktan rozetini çıkarmıştı. ''Bayan Fisher, ben Frank Wells. Sizinle şov hakkında konuşmak istiyorum.'' Anna önce rozete sonra da adama baktı. ''Kurumunuzun adını daha önce duymamıştım.'' dedi. ''Çoğu insan teşkilatımızı bilmez. İçeri girebilir miyiz?''
''Daireme yabancı insanları almam. Şovu tanıdığınızı söylüyorsunuz, yalan da söylüyor olabilirsiniz.''
''Aklıma gelmeliydi. Sizin gibi birçok diploması olan birisi saf olamaz.''
''Diplomalarım mı? Birçok diplomam olduğunu nasıl bildiniz?''
''Elimde Anastasia Brigitte Sabena Fisher adını taşıyan 5 santim kalınlığında bir dosya var. Anne ve babanızın adı Wolfgang ve Natasha, Almanya, Wiesbach'ta yaşıyorlar ve bir kitapçı dükkanı işletiyorlar. Tek çocukları da sizsiniz. Bir yüzme şampiyonusunuz.'' Birçok üniversite dahil olmak üzere Cambridge'den ileri düzey dereceleriniz var. BM'de görev yaptınız ve şimdi de burada, yani Londra'da Phoenix grubunda çalışıyorsunuz.
Adam Anna'nın parmağındaki yüzüğe baktı.
Bir de şov ile nişanlısınız.
Anna'nın şaşkınlığa bürünmüş yüzünden bakışlarını çevirdi ve kapıya baktı.
Şimdi dairenize girebilir miyiz? Önemli bir konuyu görüşmeliyiz.
Birlikte sokağa bakan girişteki küçük odada oturdular. Frank evde göz gezdirdi.
''Eviniz güzelmiş.''
''Neden buraya geldiniz?''
''Dediğim gibi şov hakkında konuşmaya geldim. Aynı şekilde adamlarım da ailenizle görüştü.''
''Ailem mi? Hayır, yanılıyorsunuz. Öyle bir şey olsa beni ararlardı.''
''Sizinle öncelikle benim konuşmamı sağlamak için onlara sizi aramamalarını söyledik.''
Frank hevesli bir şekilde Anna'nın gözlerinin içine baktı.
''Size Dublin'de evlenme teklifinde bulundu, değil mi?''
''Bunu sizi neden ilgilendirdiğini anlamadım.''
''Frank bu sözü dikkate almadı ve size emekli olacağını söyledi.''
Anna onaylarcasına başını sallamaktan kendisini alıkoyamadı.
''İzninizle size gerçekleri anlatayım, olur mu?''
Anna'nın gözleri doldu, eliyle gözlerindeki yaşları sildi ve kendisini toparladı. ''Bana söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin, ancak söylediklerinizin doğru olup olmadığına ben karar vereceğim.''
Frank kıkır kıkır güldü ve daha sonra başını salladı. ''Haklısınız.''
Öne doğru geldi ve Anna'nın kafatasındaki çöküntüyü görebilmesi için başını eğdi.
''Şu küçük çukuru görüyor musunuz? Şovu tutuklamaya çalışırken beynime sıktığı bir mermiden yadigar kaldı.''
Anna soğukkanlılıkla adamın gözlerine baktı. ''Tutuklamak mı? Ne yaptı ki?''
''Maalesef o kısmı gizli bilgiler içeriyor. Ancak size park cezasını ödemediği için aranmadığını söyleyebilirim. İyileştikten sonra onu tekrar yakaladık ve kendisi bizim için çalışmaya başladı.''
''Sizin için çalışmak mı? Sizi o hale getirdikten sonra mı? Hem onu tutuklamak istediğinizi söylediniz. O bir suçluysa ve söylediğinize göre sizi vurmuşsa neden hapiste değil?''
Frank bir puro çıkardı ve ''Bir mahsuru var mı?'' dedi.
''Evet, var.''
Frank puroyu kaldırdı. ''Benim dünyamda tam olarak iyi ve kötü, doğru ve yanlış yoktur. Tek bir şey olmasa şov şimdi hapiste olurdu.''
Anna sert bir şekilde ''Peki o neymiş?'' dedi.
''Nişanlınızın çok üstün yetenekleri var. Şu ana kadar çalıştığım hiç kimse onun yanına yaklaşamaz. Her tarafı silahlarla dolu teröristlerin bulunduğu bir odaya girebilir, adamların sarıklarını söküp hepsini yere indirebilir ve sapasağlam dışarı adım atabilir. Türünün tek örneği sayılır. Biz de bu yüzden ona istisnai davranıyoruz.''
Başındaki oyağı vurdu ve ''O istisna beni öldürmeye kalkışmış olsa bile'' dedi. ''Yani sizin için çalışıyor. Bana bir emniyet teşkilatına bağlı olarak çalıştığını söyledi.''
''Demek öyle. Canlı çıkıp çıkmayacağını bilmeden dünyanın her bir yanına gittiğini de söyledi mi?'' diyen Frank dikkatlice Anna'yı izledi.
Anna gergin bir şekilde parmaklarını burktu. ''Bana artık masa başında çalıştığını söyledi.'' Demek masa başı, diyen Frank sırıtıyordu. Emekli olacağını da söylemiştir. Anna'nın adamdan gelen tütün kokusunu alabileceği kadar yaklaştı. Size bir şey söyleyeyim. Şov gibi kişiler emekli olmaz. Ya ölene kadar ya da bizim ona ihtiyacımız kalmayana kadar çalışmaya devam eder. Daha önce işten ayrılmaya kalkarsa onu bulabildiğim en iğrenç kodese tıkarım. Adam arkasına yaslandı. Neden bunları bana anlatmaya geldiniz? Çünkü asıl gerçeği bilmeniz gerektiğini düşündüm.
Sizin bana tarif ettiğiniz adam benim tanıdığım kişi değil. Almanya'dayken hayatımı kurtardı. O şu ana kadar tanıdığım en nazik, en harika adam.
Şov insanları öldüren birisi Bayan Fisher. Öldürdüklerinin kötü kişiler olduğuna şüphe yok ama yine de onları öldürüyor. Ben de öldürüyorum. Öldürüyordum. Aslında ben masa başında çalışıyorum. Nişanlınız cesur bir adam. Onun kadar soğukkanlı birisini tanımıyorum. Ama onun bir adamı burasından burasına kadar deştiğini de gördüm.
Frank parmağıyla göbeğinden boğazına kadar giden bir çizgi çizdi.
Adam bunları hak etmişti. Şov sıradan bir iş yapmıyor. Yakalanması gereken birisi olduğunda başvurulacak ilk kişi odur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
Frank durdu ve tekrar Anna'nın tepkisini kontrol etti. Yüzünün kenarında hafif bir gülümseme belirdi.
Etkilendiğimi söylemek isterim. 5 dakika önce ağlamaya başlarsınız diye düşünmüştüm.
Anna aniden, hiç aşık oldunuz mu Bay Wells dedi.
Frank'in göz bebekleri küçüldü, şakacı tavrı kayboldu.
Efendim?
Tüm bunların komik bir gösteri olduğunu düşünüyorsunuz. Başkalarının acısı size zevk mi veriyor? Teşkilatınız elemanlarını işe alırken buna mı bakıyor? Ruhsuz, merhametsiz insanlar mı arıyor?
Bakın ben buraya size gerçeği söylemeye geldim.
Anna kapıya doğru gitti ve kapıyı açtı. Frank bir andına taş kesildi ve daha sonra omuz sıktı.
Peki ben sizi uyardım.
Frank dışarı çıkarken Anna, neden ondan bu kadar nefret ediyorsunuz dedi.
Adam beni kafamdan vurdu.
Asıl sebebin bu olduğunu sanmıyorum.
Ne yapıyorsunuz? Psikologluk mu oynuyorsunuz?
Hayatınızda daha önce gerçekten önemsediğiniz biri olmadı değil mi?
Bu konunun benimle ilgisi yok.
Sanırım buna içtenlikle cevap verebilecek tek kişi sizsiniz. İyi geceler Bay Wells.
Anna kapıyı adamın ardından kapattıktan sonra ellerini yüzüne yapıştırdı ve hıçkırıklara boğuldu. Telefon çaldı, neredeyse cevap vermeyecekti. Karşıdaki ses Anna Fisher'le mi görüşüyorum dedi.
Anna biraz tereddüt ederek buyurun benim dedi, siz kimsiniz?
Şov adında birisini tanıyor musunuz?
Anna kas katı kesildi. Neden sordunuz?
İri yarı biri, siyah saçlı, mavi gözlü.
Anna'nın boğazında bir şey düğümlendi. Ne olur tanrım kötü bir şey olmasın, bunları kaldıramıyorum.
Evet onu tanıyorum demeyi başardı.
Öyleyse görüşmemiz gerek.
Nefesi kesilen Anna, şov iyi mi dedi.
Yanından ayrıldığımda iyiydi ama bu durumunun böyle kalacağı anlamına gelmiyor.
Ne demeye çalışıyorsunuz, siz kimsiniz?
Ben Katie James ve şovun başında büyük bir belanın olduğuna inanıyorum.
Otuz ikinci bölüm.
İki kadın Victoria sokağındaki bir kafede karşı karşıya oturdu. Öğlen vakitleriydi. Aralıklı yağmurların yağdığı soğuk bir hava vardı. Londralıların hepsinin iyi bildiği günlerden biriydi. Ama Fisher şemsiyeler sürüsünün önünden geçtiği pencereden dışarı bakarken Katie James kahvesinin içindeki kaşığı çalkalıyordu.
Anna'nın yüzünden bir gözyaşı damlası döküldü. Katie bunu görmemiş gibi davrandı.
Anna, Edinburgh'da şov ile birlikteyken olanları anlattınız ama beni nasıl bulduğunuzu açıklamadınız dedi.
Birkaç yıl önce Lahey'de terörizme karşı savaşla insan haklarının korunmasının dengelenmesi konulu bir konuşma yapmıştınız. Ben de konuşmanın haberini yapmıştım. O zamanlar Orta Doğu ile ilgili haberler yapıyordum ve makalenizin konusu dünyanın o kesimine tamamen uyuyordu. Daha sonra şova ait bir fiş buldum, kitabınızı almış. Hatırladığım kadarıyla konuşmanızda bu kitaptan da bahsetmiştiniz. Çok faydalı bir konuşmaydı.
Evet öyleydi, maalesef kimse dinlememişti.
Eminim birçok kişi dinlemiştir Bayan Fisher.
Anna neredeyse hiç yemediği öğle yemeğine baktı ve kaderine boyun eğmiş bir halde, "Lütfen Anna deyin, az önce nişanlı olduğum adamla ilgili bana anlattıklarınızdan sonra resmiyete gerek yok sanırım," dedi.
"Bir şeyleri fark etmemiş miydiniz?"
"Tabii ki bazı şeylerden şüphelendim."
"Ama ona hiç sorular sormadınız."
Sesi boğulan Anna, "Sordum. Bana evlilik teklifi ettikten sonra sordum," dedi. Burnunu çekmeye başladı. Birkaç müşteri de dik dik ona baktı.
Katie kısık bir sesle, "Baş başa konuşabileceğimiz bir yere gitmek ister misin?" dedi.
Anna gözlerini sildi ve ayağa kalktı. "Ofisime gidelim. Buraya yakın."
Katie birkaç dakika sonra Anna'nın Phoenix grubundaki yan yana dizilmiş kitaplarla dolu ofisinde oturuyordu. Sekreter onlara sıcak çay getirdi ve odayı terk etti. Katie ilgiyle odada göz gezdirdi. Havayı yumuşatmaya çalıştığı belli olan Katie, "Peki burada ne işle uğraşıyorsunuz?"
"Anna, burada düşünüyoruz," dedi. "Birçok insanın zaman veya bilgi eksikliğinden ya da isteksizlikten dolayı ilgilenmediği hayatı önem taşıyan küresel sorunlar üzerinde düşünüyoruz. Daha sonra raporlar yazıyoruz. Yüzer adet basımı yapılan kitaplarımızı yayımlıyoruz. Yarısı dolu odalarda konuşmalar yapıyoruz ve dünya da istifini bozmadan bizi tamamen görmezden gelmeye devam ediyor."
"Durum bu kadar kötü mü?"
"Evet," diyen Anna çayından bir yudum aldı. "Şovun yaralandığını söylemiştiniz."
Normal görünmeye çalışmasına rağmen Anna'nın yüzü seyiriyordu.
Yaralanmıştı ancak hiç önemsemiyordu. Mermi'nin içeri girmediğine benzer bir şey söyledi ama ona ateş ediyorlardı. Kendi adamları, iyi adamlar ona ateş ediyordu.
"Anna hemen, belki de onların iyi adamlar olduğunu o sana söylemiştir," dedi.
Katie bir anlığına afalladı. "Evet, sanırım onların iyi adam olduğunu bilmemi sağlayan tek şey onun sözleri. Herkesten resmi kimliklerini göstermelerini isteyecek fırsatımın olmadığını biliyorsun."
Anna ayağa kalktı, odada volta attı. Volta atarken de tam olarak 90 derecelik dönüşler yapıyordu.
"Şov düşündüğüm kişi olmayabilir. Hayatımı kurtardı Anna ve sonra da beni bıraktı."
Anna tüm enerjisi bitmişçesine birden sandalyesine çöktü. Bir eliyle yüzünü kapattı ve sessizce ağlamaya başladı. Katie ayağa kalktı ve Anna'yı rahatlatmak için elini kadının omzuna koydu.
"Başka bir şey var mı?"
Anna derin bir nefes aldı ve bir mendille yüzünü sildi.
"Şov Almanya'da ailemi görmeye gitti. Benim isteğim üzerine babamdan evlenmemiz için izin almaya gitti."
Anna başını hafiften kaldırıp göz ucuyla Katie'ye baktı. "Aptalca olduğunu biliyorum ama sadece..."
"Gidip gitmeyeceğini görmek istedin." Anna başını salladı. "Sonra ne oldu?"
"Babam seve seve izin verdi."
"Peki sorun ne?"
"Şov gittikten sonra başka bir adam gelmiş. Şov hakkında bir şeyler anlatmış. İnsanın huzurunu kaçıracak türden şeyler söylemiş. Bana telefon açtığın akşam da bir adam beni görmeye geldi. Adını hiç duymadım. Uluslararası bir kuruluşta çalışıyormuş. Şov'un da onlarla birlikte çalıştığını söyledi."
"Katie yani iyi biri," dedi.
Anna başını iki yana salladı.
"Şov'un onlarla çalışmaya zorlandığını söyledi."
"Zorlanmak mı, nasıl yani?"
"Çok önemli suçlardan dolayı hapse girmemek için onlarla çalışıyormuş. Adam şovun onu kafasından vurduğunu ve ölecek hale soktuğunu söyledi."
"Öyle bir şey yapmışsa neden onu hapse atmadılar? Neden ona böyle bir anlaşma sundular?"
"Ben de aynen bu soruyu sordum. Adının Frank Wells olduğunu söyleyen bu adam, şovun yapmalarını istediği işlerde bir numara olduğunu, soğukkanlı ve cesur biri olduğunu söyledi. Tehlikeli yerlere adım atıp hiç kimsenin başaramayacağı şekilde canlı çıktığını söyledi."
"Gördüklerime göre doğruyu söylemiş. Yani iyi adamlar için çalışıyor."
"Wells, şovun insanları öldürdüğünü söyledi."
"Onu öldürmeye çalıştıklarında."
Anna aniden kızgın bir ifadeyle,
"Neden onu bu kadar çok savunuyorsun?" dedi. "Onu tanımıyorsun. Dediğin gibi onunla sadece bir sefer karşılaştın."
"Doğru, ancak o bir seferde çok farklıydı. Öylesine bir durumda bir insan hakkında çok şey öğreniyorsun. Sahte bir yüz takınacak fırsatı yoktu. Hayatımı kurtardı ve beni bıraktı. Anna, bu yüzden kendimi ona borçlu hissediyorum. Benim ne düşündüğümün bir önemi yok. Önemli olan seninle ya inandığın." Şovu tanıdığımı düşünüyordum diyen Anna duraksadı. Babam artık onunla evlenmeme izin vermiyor.
Sen yetişkin birisin. Evlenmek için babanın iznine ihtiyacın yok.
Bu koşullar altında sen bu adamla evlenir miydin?
Kararımı vermeden önce onunla konuşurdum.
Ama korkuyorum.
Canını incitecek olsa şimdiye kadar incitirdi.
Beni fiziksel olarak incitmesinden korkmuyorum. Ya o adamın bahsettiği suçları kabul ederse, ya bana onların doğru olduğunu söylerse, bununla yaşayamam. Bunları bilmek istemiyorum.
Ama öyle yaparsan yaşananları kendi ağzından anlatmasına fırsat tanımazsın. Ona haksızlık edersin.
Bana masa başında çalıştığını söyledi. Söylediklerine göre bu doğru değil. Yani bana yalan söyledi. Emekli olacağını söyledi. Frank Wells'in söylediğine göre böyle bir seçeneği yokmuş. İşi bırakırsa hapse gidecekmiş.
Anna, sorularının cevaplarını ben de bilmiyorum ama sana bir tavsiyem var. Şov ile konuş. Şu anda sana ihtiyacı var. Kendi adamları onu öldürmeye çalıştı. Belki de bir çıkış yolu bulmak için elinden geleni yapmaya çalışıyordur. Adamları ona ölümcül bir uyarıda bulunmuş olabilir. Onunla konuşman gerekiyor.
Anna kendisini toparladı. Buraya gelip bana bunları söylediğin için sana teşekkür etmek istiyorum.
Katie birazcık çekinerek rica ederim dedi. Ama onunla konuşacaksın değil mi?
Bu konuya kendim karar vereceğim.
Kapı açıldı ve bir adam içeri girdi. Anna, Bill bir dakikalığına seninle konuşmak istiyor.
Anna Katie'ye baktı, hemen döneceğim.
Söylenecek başka bir şey kalmadı sanırım.
Katie yağmurluğunu giyinirken Anna hızlıca dışarı çıktı. Gözü Anna'nın masasındaki kağıtlara takıldı. Her zaman meraklı olan Katie masaya yaklaştı. Bir çıktının üstündeki kızıl korku yazısını okudu. Anna'nın masası elle yazdığı notlarla birlikte dünyanın bir numaralı haberiyle ilgili araştırmalarla doluydu. Katie hızlıca gözünü masanın üzerinde gezdirdi. Toplayabildiği kadar bilgi topladı. İsimler, tarihler, yerler, internet siteleri, kısa süreli belleği çok güçlüydü. Dışarı çıkınca bunları not alacaktı, nedenini bilmiyordu. Aslında biliyordu, onun huyu böyleydi. Daha sonra gözü başka bir şeye takıldı. Masanın üzerindeki fotoğrafı eline aldı. Kollarını bellerine atmış şekilde yan yana duran Shaw ve Anna birbirine büyük bir aşk besliyor gibi görünüyordu. Arkalarındaki zafer takı onlara göz kulak oluyor gibiydi. Sessizce kendisine zaten bir çift Paris'te aşık olamıyorsa çift olmak kaderlerinde yoktur dedi. Anna hızlıca odaya girerken başını kaldırdı. Katie masayı göstererek kızıl korkuyu mu analiz ediyorsun dedi. Sadece herkes gibi meraklandım.
Anna hemen ardından Katie'nin elinde tuttuğu şeyi gördü. Lütfen onu yerine koy.
Katie Anna'nın yanından geçerken fotoğrafı onun eline tutturdu ve ''Böylesine bir aşkı bir daha yaşayacağını düşünme. Birçok insan yaşamları boyunca bir kez dahi böyle bir şey bulamıyor. Kendimden biliyorum.'' dedi. Anna'ya arkasında adres yazılı olan bir kart vizit uzattı. ''Londra'da kaldığım yer burası. Konuşmak istersen gel.''
Katie merdivenlerden aşağı inerken Anna da fotoğrafı sıkıca tutuyordu.
13. ayrımın sonu. Sayfa 188.